İkinci ayrım.
İnsanın ahlaka uygun yaşayışı sanatçının ele alabileceği konulardan biridir ama sanatın ahlakı kusurlu bir aracı kusursuz kullanmasından ibarettir. Hiçbir sanatçı bir şeyi kanıtlamak amacında değildir. Doğrular bile kanıtlanabilir. Hiçbir sanatçı ahlak konusunda yan tutmaz. Bu konuda yan tutması bağışlanamaz bir gösterişçiliktir. Hiçbir sanatçı ahlaksız da değildir. Sanatçı her şeyi dile getirebilir. Düşünce ile dil sanatçı için birer sanat aracıdır. Ayıp da erdem de sanatçı için birer sanat gerecidir. Biçim bakımından bütün sanatlara örnek müzikçinin sanatıdır. Duygu bakımından ise oyuncunun sanatı en güzel örnektir. Her sanat hem bir yüzeydir hem de bir simge. Yüzeyin altına inenler tehlikeyi göze alırlar. Simgeyi okuyanlar da tehlikeyi göze alırlar. Sanatın yansıttığı gerçekte olaylar değil, olayları seyredenlerdir. Bir sanat eseri üzerindeki görüşlerin değişik oluşu o eserin yeni karmaşık canlı olduğunu gösterir. Eleştirmenler aralarında anlaşamazlarken sanatçı kendisiyle bağdaşır. Bir kimseyi yararlı bir şey yaptığı için bağışlayabiliriz. El verir ki yaptığını hayran kalmasın. Yararsız bir şeyi bağışlatabilecek tek şey herkesin buna derin bir hayranlık duymasıdır. Hiçbir sanat yarar gözetmez. Oscar Wilde. Bölüm 1. Ressamın çalışma odasını keskin bir gül kokusu kaplamıştı. Hafif yaz rüzgarı da bahçedeki ağaçların arasından gelirken açık kapıdan içeri ağır bir leylak kokusu pembe pembe çiçek açmış menekşe güllerinin daha tatlı kokusunu getiriyordu. Lord Henry Wotton, İran işi heybelik kumaşlarla kaplı divana uzanmış, gene sayısız cigara içerken sarı salkımın bal tadında bal renginde ışıltısını şöyle bir görebiliyordu. Sarı salkımın çelimsiz dalları böylesine alev alev bir güzelliğin yükünü yadırgamış güçlükle yaşıyor gibiydi. Arada bir uçuşan kuşların hayal gibi gölgeleri geniş pencereyi örten ham ipekten uzun perdenin üzerinden titreşip geçiyor, perdeye bir an için Japon havası veriyordu. Lord Henry de o soluk yeşim taşı yüzlü Japon ressamlarını andırıyordu. Bu ressamlar kımıldamayan bir sanatın aracılığıyla hızlı kımıldamayı vermeye çalışırlar. Arılar biçilmemiş uzun otların arasından yollarını ararken, salkım saçak hanım ellerinin toz yaldızlı boruları çevresinde tek düze bir ayak direğişiyle dönüp dururken, durgunluğu daha da bunaltıcı bir hale getiriyorlardı. Londra'nın boğuk gürültüsü uzaktan gelen bir ork sesinin uğultusunu andırıyordu. Odanın ortasında dik bir sehpada olağanüstü kişisel bir güzellikte bir genç adamın tam boy portresi duruyordu. Önünde de biraz ötede ressamın kendisi oturuyordu. Ressam Basil Hallward'ın bundan birkaç yıl önce birdenbire ortadan kayboluşu büyük bir heyecan uyandırmış bir takım acayip yorumlara yol açmıştı. Ressam sanatıyla yansıttığı o zarif güzel şekle bakarken yüzünde sevinçli bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme yüzünde yayılıp kalacak gibi oldu ama birden ressam doğruldu, gözlerini yumdu, parmaklarını göz kapaklarının üzerine koydu. Sanki tuhaf bir rüya görüyormuş da uyanmaktan korkuyormuş. Bu rüyayı beyninin içinde tutmak istiyormuş gibi. Lord Henry gevşek bir tavırla, ''Bu senin en güzel eserin, Basil. Şimdiye kadar yaptığın en güzel eser.'' dedi. ''Gelecek yıl Grosvenor sergisine muhakkak göndermelisin. Akademi çok geniş, çok bayağı bir yer. Oraya ne zaman gittimse ya çok kalabalık vardı, resimleri göremedim, yazık oldu. Ya da çok resim vardı, ahaliyi göremedim, ona daha çok yazık oldu. Sergi için en iyi yer Grosvenor.'' Basil Howard'ın tuhaf bir biçimde başını şöyle bir arkaya atışı vardı ki, Oxford'dayken arkadaşlarını kendisine güldürürdü. Yine öyle yaparak hiçbir yere yollamayacağım sanırım dedi. Hayır, hiçbir yere yollamayacağım. Lord Henry kaşlarını kaldırdı. Ağır bir afyona batırılmış cigarasını acayip sarmallar halinde kıvrıla kıvrıla çıkan mavi dumandan taçların arasından şaşkın şaşkın ressama baktı. Hiçbir yere yollamayacak mısın? Niçin aziz dostum, neden? Ne acayip insanlarsınız siz ressamlar. Ün kazanmak için yapmadığınızı bırakmazsınız. Ün kazanır kazanmaz da bundan kurtulmak ister gibi davranırsınız. Saçmalık bu sizin yaptığınız. Çünkü şu yeryüzünde bir insanın lafı edilmekten kötü bir şey varsa o da lafı edilmemektir. Böyle bir portre seni İngiltere'deki bütün delikanlıların üstüne çıkarır. Yaşlılar da seni kıskanırlar. Duygu diye bir şeyleri kalmışsa. Basil buna karşılık, biliyorum şimdi sen bana güleceksin ama dedi. Gerçekten ben bu resmi sergileyemem çünkü içinde kendimden çok şey kattım. Lord Henry divana yayılarak bir kahkaha attı. Basil, evet biliyordum güleceğini dedi. Gene de dediğim gibi. Kendinden çok şey kattın ha. İnan olsun Basil bu kadar kendini beğenmiş olduğunu bilmezdim. Ben senin sonra doğrusunu istersen seninle şu genç Adonis, dipnot, yakın doğu efsanelerinde pek güzel bir delikanlı kılığında, yarı tanrı. Arasında hiçbir benzerlik göremiyorum. Senin kaba güçlü bir yüzün, kömür gibi kapkara saçların var. Adonis ise fil dişiyle gül yapraklarından yapılmış gibidir. O nergistir be. Basil'cim sen ise, sen ince ruhlu aydın bir kişiliğin var elbet. Ama hepsi bu kadar işte. Güzellik, gerçek güzellik, aydın bir kişiliğin başladığı yerde biter. Kafa adamlığının kendisi bir abartmadır. Hangi yüzün olursa olsun güzelliğini öldürür. İnsan düşünmeye oturdu mu baştan başa bir burun olur, alın olur ya da herhangi çirkin bir şey. Düşünceye dayanan mesleklerde başarı kazanmış kimselere bak. Ne kusursuzca bir çirkinliktir onlarınki. 1. Din adamları bunun dışında kalır elbette. Ama din adamları düşünmezler ki. Bir psikopos 18 yaşında bir çocukken kendisine ne söylendiyse 80'inde de gene onu söyler durur. Bunun doğal bir sonucu olarak da hep pek hoş bir görünüşü vardır. Şu senin gizemli arkadaşın, bana adını söylemediğin resminden beni büyüleyen şu arkadaşın, hiç düşünmez. Bunu çok iyi biliyorum. Kafasız güzel bir yaratık o. Kışın hep burada kalmalı. Bakacak çiçek bulamayınca ona bakalım. Yazında hep burada kalmalı. Kafamızı serinletecek bir şey arayınca onunla serinletelim. Bırak övünmeyi Basil. Sen ona zerre kadar benzemiyorsun. Ressam, ne demek istiyorum anlamıyorsun Henry dedi. Elbette ona benzemiyorum ben. Bunu çok iyi biliyorum. Ona benzesem üzülürüm bile. Omuz mu silkiyorsun? Doğru söylüyorum. Gövdece de kafaca da başkalarından ayrılmada bir uğursuzluk vardır. Bütün tarih boyunca hükümdarların yanlış adımlarını izleyen uğursuzluk gibi bir şey. İnsanın başkalarından değişik olmaması daha iyidir. Çirkin de aptal da şu yeryüzünde en iyi durumda. Canları istediği gibi oturup oyuna gülebilirler. Zafer nedir bilmezlerse bile hiç olmazsa yenilginin ne olduğunu bilmezler. Hepimizin yaşaması gerektiği gibi yaşarlar. Rahat, ilgisiz, tasasız. Ne kimseye zararları dokunur ne de kimsenin onlara. Senin onurun zenginliğin Harry. Benim de kafa gücüm. Değeri ne olursa olsun sanatım. Dorian Gray'in güzel yüzü. Her neyse hepimiz alın yazımızı çekeceğiz hem de nasıl. Lord Henry kalkıp odanın ucundan Basil Hallward'a doğru gelirken Dorian Gray mi dedin? Adı Dorian Gray öyle mi diye sordu. Evet adı bu. Sana söylemek istememiştim. Peki ama niçin? Oo anlatamam ki. Ben birini çok sevdim mi adını kimseye söyleyemem. Bir parçasını başkasına vermek gibi gelir bana. Gizliliği sever oldum. Bugünkü yaşayışımızı bile gizemli büyülü gösterebilecek bir şey varsa o da budur gibi geliyor bana. En basbayağı bir şey bile gizlenince güzelleşir. Ben şehirden ayrılırken nereye gittiğimi bizimkilere söylemiyorum. Söylersem işin bütün zevki kaçar. Saçma bir alışkanlık, onu biliyorum ama nedense insanın yaşayışına hayli şiir katıyor gibi geliyor. Sen şimdi bana deli diyorsun değil mi? Lord Henry, yo işte değil Basil'ciğim dedi. Unutuyorsun sanırım. Evli bir adamım ben. Evliliğin hoş yanlarından biri de aldanmayı kadın içinde, erkek içinde gerekli hale getirmesidir. Ben karımın nerede olduğunu hiç bilmem. Karım da benim ne yaptığımı hiç bilmez. Bir araya geldiğimizde, ara sıra bir araya geldiğimiz oluyor, bir yere yemeğe gittiğimiz zaman falan, birbirimize en ağırbaşlı tavırla en saçma olayları anlatırız. Karım bunu pek iyi becerir. Doğrusu benden çok daha iyi. Tarihleri hiç şaşırmaz. Ben şaşırırım ama. Karım yalanımı yakalayınca kavga filan etmez. Kimi vakit keşke etse derim. Ama etmez. Yüzüme karşı kahkahayla güler geçer. Basil bahçeye açılan kapıya doğru giderken, karından bu biçim söz etmen hiç hoşuma gitmiyor Harry dedi. Bence sen çok iyi bir kocasın ama iyi huylarından utanıyorsun. Olağanüstü bir adamsın sen. Hiç ahlakla ilgili bir şey söylemezsin. Hiçbir zaman da yanlış bir şey yapmazsın. Her şeyi alay alır gibi görünmen gösterişten başka bir şey değil. Lord Henry kahkahayla gülerek olduğu gibi görünmek gösteriş yapmaktan başka bir şey değildir. Hem de benim bildiğim en sinir gösterişçilik diye haykırıldı. İki genç adam bahçeye çıktılar. Hayli boylu bir defne ağacının gölgesindeki uzun bir kamış sıraya çöktüler. Güneşin ışıkları parlak yaprakların üzerinden kayıyordu. Otların arasında papatyalar sallanıyordu. Bir ara sessiz geçtikten sonra Lord Henry saatini çıkardı. ''Ne yazık ki ben gitmek zorundayım Basil'' diye mırıldandı. ''Yalnız gitmeden önce demin sorduğuma karşılık vermeni isteyeceğim.'' Ressam gözlerini yere dikmişti kaldırmadan. ''Neydi o sorduğun?'' dedi. ''Biliyorsun canım.'' ''Bilmiyorum Harry.'' ''Peki söyleyeyim. Dorian Gray'in portresini niye sergiye çıkarmıyorsun? Bunu açıklamanı istiyorum. Gerçek nedenini söylemeni istiyorum.'' ''Gerçek nedenini söyledim sana.'' ''Hayır söylemedin. İçine kendinden çok şey katmışsın da ondan sergiye çıkaramayacakmışsın. Hadi canım çocuk mu kandırıyorsun?'' Basil Hallward arkadaşının dosdoğru yüzüne bakarak ''Harry'' dedi. Duyguyla yapılan her portre ressamın portresidir. Resmini yaptıranın değil. O ancak bir bahanedir, bir vesile. Ressam renkle işlenen kanava üzerinde onun değil, daha çok kendini ortaya koyar. Bu resmi sergiye çıkaramayışımın nedeni şu. Ruhumdaki gizi ortaya serdim diye korkuyorum. Lord Henry kahkahayla güldü. Neymiş o giz diye sordu. Basil Hallward, söyleyeyim dedi ama yüzü dalgın şaşkın bir hal aldı. Arkadaşı ona bakarak, bekliyorum Basil dedi. Ressam, yo pek de anlatılacak bir şey yok Harry dedi. Pek kolay kolay anlayamazsın sanırım. Belki de pek kolay kolay inanamazsın. Lord Henry gülümsedi. Eğilip otların arasına papatya biçimi pembe bir çiçek kopardı. Gözden geçirmeye başladı. Çiçeğin ortasındaki ak tüylü altın yuvarlığa dikkatle bakarken anlarım dedi. İnanıp inanmamaya gelince her şeye inanırım ben. El verir ki inanılabilir olsun. Esen yel ağaçlardan birkaç çiçek savurdu. O ağır leylaklar yıldız yıldız salkımlarıyla baygın havada ileri geri sallandılar. Duvarda bir çekirge cırlamaya başladı. İncecik uzun bir kız böceği de sarı tülden kanatları üzerinde mavi bir iplik gibi kaydı geçti. Lord Henry arkadaşının yüreğinin atışını duyar gibi oldu. Ne anlatacak diye merak etti. Ressam neden sonra? Olay şu dedi. 2 ay oluyor. Lady Brandon'ın evine bir eğlentiye gitmiştim. Bilirsin biz zavallı ressamlar ara sıra toplum içinde görünmek zorundayızdır. Yabanıl olmadığımızı ahaliye göstermek için. Sen vaktiyle bana demiştin ya arkasına smoking giyip boynuna ak bir boyun bağı taktı mı kim olursa olsun bir simsar bile uygar bir kişi sayılır diye. Her neyse içeri gireli 10 dakika kadar olmuştu. Takmış takıştırmış Varda Costa yaşlı hanımefendilere can sıkıcı akademik üyeleriyle konuşuyordum. Birden birinin bana baktığını sezinledim. Şöyle bir yarım dönüp baktım. Dorian Gray'i ilk defa gördüm. Göz göze gelince sarardığımı anladım. Acayip bir korku aldı beni anlamıştım. Öyle biriyle karşı karşıya gelmiştim ki yalnız kişiliği bile beni büyülüyordu. Hem öylesine ki kendimi bırakıverecek olursam bütün benliğimi, bütün varlığımı, bütün sanatımı em verecekti. Yaşantıma dışarıdan bir etki gelsin istemiyordum. Sen de bilirsin Harry. Yaratılış bakımından ne kadar bağımsızımdır. Hep kendi başıma buyruk olmuşumdur. Daha doğrusu Dorian Gray ile karşılaşıncaya dek öyleydim. Ondan sonra... Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Bir şey bana yaşantımın korkunç bir bunalımının ucuna geldiğimi haber veriyordu sanki. İçimde tuhaf bir duygu vardı. Kader bana derin sevinçlerle derin üzüntüler hazırlıyormuş gibi geliyordu. Korktum. Odadan çıkmak üzere döndüm. Vicdanım değildi bunu bana yaptıran. Bir çeşit korkuydu. Kaçmaya kalktığımı hiç de övünerek söyleyemem. Vicdanla korkaklık aynı kapıya çıkar Basil. Vicdan bu kuruluşun ticaret ünvanıdır o kadar. Buna inanmıyorum Harry. Senin inandığını da sanmıyorum. Neyse bu davranışım... Neden ileri gelirse gelsin, belki de benliğimden çünkü pek benlik sahibi bir insandım ben. Kapıya doğru gitmeye çabaladım çabalamasın ama Lady Brandon'la karşılaşmayayım mı? Bu kadar çabuk kaçamazsınız Bay Hallward diye haykırdı. Ne de cırlak bir sesi vardır bilirsin. Lord Henry o uzun sinirli parmaklarıyla çiçeği diderken, evet tam bir tavus kuşudur ama güzelliği eksik dedi. Elinden kurtulamadım. Aldı beni saraydan kimselere, yıldızlı madalyalı kişilere, başlarında koca koca hotozlar, gaga burunlu yaşlı hanımefendilere götürdü. Beni en sevdiği dostu olarak tanıttı. Kendisiyle daha önce topu topu bir kez görüşmüştüm ama beni pohpohlamayı kafasına koymuştu. Bence resimlerinden biri o sıralarda pek büyük ilgi uyandırmıştı da ondan sanırım. Daha doğrusu o resimden 5 kuruşluk gazetelerde çok söz edilmişti. 19. yüzyılın ölümsüzlük ölçüsü de budur işte. Birdenbire bir de baktım kişiliği beni pek tuhaf bir biçimde allak bullak eden delikanlıyla karşı karşıyayım. Burun burunaydık. Neredeyse birbirimize değiyorduk. Gene göz göze geldik. Bendeki saçmalığa bak ki Lady Brandon'dan beni ona tanıtmasını istedim. Belki de saçmalık değildi ya. Önüne geçilemeyecek bir şeydi bu çünkü. Tanıştırılmasak da birbirimizle konuşacaktık. Bunu iyi biliyorum. Dorian da sonradan öyle söyledi bana. Birbirimizle tanışmamızın alnımıza yazılı olduğunu o da sezinlemiş. Lord Henry... Lady Brandon nasıl tanıttı sana bu hayranlıklar uyandıran delikanlıyı diye sordu. Bilirim bütün konuklarının çabucak bir presisini, dipnot, Fransızca yapıverir. Hiç unutmam. Bir keresinde beni aldı, baştan aşağı nişanlarla, şeritlerle kaplı korkunç suratlı al yanaklı yaşlı bir adamı yanına götürdü. Adamın hayran kalınacak özelliklerini kulağıma fısıldadı. Öyle coşkun bir fısıldayış ki odadakilerin hepsi duymuştur sağlam. Hemen kaçtım. İnsanları kendim keşfetmek isterim ben. Lady Brandon ise konuklarına karşı mezat memuru gibi davranır. Onları ya anlatır da anlatır. Ya da herkesin bilmek istediğinin dışında ne varsa hepsini söyler de onu söylemez. Basil Howard gevşek bir tavırla, ''Zavallı Lady Brandon, ona karşı pek sert davranıyorsun Harry.'' dedi. ''Ne yapayım azizim? Salon kurmak istedi. Ancak lokanta açabildi. Nasıl hayranlık duyabilirim ben ona? Neyse anlat bakayım bana Bay Dorian Gray için neler söyledi.'' O şöyle bir şeyler. Hoş çocuktur. Anneciğiyle içtiğimiz su ayrı gitmez. Ne iş yapar unuttum. Korkarım hiçbir şey yapmıyor. Aa evet piyano çalar. Yoksa keman mı çalardınız Bay Gray? İkimiz de kendimizi tutamadık kahkahayla güldük. Böyle de çabucak arkadaş olduk. Genç Lord bir çiçeği daha didiklerken gülmek arkadaşlık için hiç de kötü bir başlangıç değildir. Hele arkadaşlığı sona erdirmek için çok daha iyidir dedi. Basil başını iki yana salladı. Arkadaşlık nedir bilmezsin sen Harry diye mırıldandı. Hoş, düşmanlık nedir onu da bilmezsin ya. Herkesten hoşlanırsın sen. Bu da demektir ki herkese karşı ilgisizsindir. Lord Henry şapkasını arkaya doğru itti. Yaz gözlüklerinin derinleşmiş mavilliklerinde didilmiş parlak ak ipek yumakları gibi süzülen bulutlara bakarak ''Ne korkunç bir insafsızlık ediyorsun.'' dedi. ''Evet korkunç bir insafsızlık bu seninki. İnsanlar arasında büyük bir ayrım yaparım ben. Arkadaşlarımı güzel görünüşlerinden dolayı seçerim. Tanışıklarımı iyi huylarından dolayı. Düşmanlarımı da kafalı olduklarından dolayı. İnsan düşmanlarını seçerken ne kadar titiz davransa azdır. Benim düşmanlarım arasında bir tane aptal yoktur. Hepsi az çok kafalı insanlardır. Bunun için de değer verirler bana. Pek mi kendimi beğenmişim yoksa? Kendini beğenmişlik bu bence. Bence de öyle Harry. Her neyse, demek ki bu ayrımına göre ben senin ancak tanışığın oluyorum. Benim bir tanışığım olmaktan çok daha ilerisin sen Basil'ciğim. Tanışıklıktan ileri ama pek de arkadaş değil. Kardeş gibi bir şey ha. Aman bırak kardeşleri. Kardeşler beş para etmez bence. Abim ölmek bilmiyor. Kardeşlerim de ölüp ölüp diriliyorlar. Basil Hallward kaşlarını çatarak Harry diye çıkıştı. Yarı ciddi yarı şaka söylüyorum sevgili arkadaşım. Yalnız ne yapayım elimde değil. Yakınlarımı düşman gibi görüyorum. Belki de şundan. Hiçbirimiz kendi kusurlarımızı başkasında görmeye gelemeyiz. İngiliz halk tabakasının şu yüksek tabakanın kusurları dedikleri şeylere karşı öfke duymasını çok iyi anlıyorum. Onlar isterler ki sarhoşluk, aptallık, ahlaksızlık hep kendi tekerlerinde kalsın. Bizden biri bir aptallık etti miydi kendi alanlarına ayak atmışız gibi gelir onlara. Şu zavallı Southwark boşanma mahkemesine düşünce öyle kızdılar ki bu kadar olur. Gene de sanmam ki emekçilerin %10'u doğru dürüst yaşasın. Senin şu söylediklerinin bir tekine katılmıyorum ben Harry. Dahası var söylediklerine sen kendin de inanmıyorsun gibi geliyor bana. Lord Henry sivri kumral sakalını okşadı. Elindeki püsküllü abonoz bastonla rugan çizmesinin ucuna vurdu. Ne kadardı İngilizsin Basil? Bunu ikinci defadır söylüyorsun. Biri tam bir İngiliz'e bir düşüncesini açtı mı? Bu da pek düşüncesizce bir şeydir ya. İngiliz doğru mu yanlış mı diye aklına bile getirmez. Onca en önemlisi söyleyenin buna inanıp inanmadığıdır. Oysa bir düşüncenin değeri hiç de onu söyleyenin içtenliğine bağlı değildir. Üstelik belki de söyleyen ne kadar içtenlikten uzaksa düşünce o kadar öz bir kafa ürünüdür. Çünkü adamın ihtiyaçlarından, isteklerinden, ön yargılarından renk almamıştır. Gene de siyaset, toplum, bilim, fizik ötesi falan üzerine tartışmak niyetinde değilim ben seninle. İlkelerden çok kişileri severim ben. Şu yeryüzünde en çok sevdiğim de ilkesi falan olmayan kimselerdir. Bay Dorian Gray'i biraz daha anlat bakayım bana. Sık sık görüşüyor musunuz? Her gün. Görüşmediğim gün keyfim kaçar. Görmeden edemem. Ne güzel. Sanatından başka şeyle ilgilenmezsin sanırdım ben seni. Ressam ağırbaşlı bir tavırla artık bütün sanat o benim için dedi. Kimi vakit şöyle düşünüyorum Harry. Bence dünya tarihinde önemli sayılabilecek ancak iki dönem vardır. Biri yeni bir sanat aracının ortaya çıkışı, öbürü de gene sanat için yeni bir kişinin ortaya çıkışı. Yağlı boyanın bulunması Venedikler için neyse, Antonius'un, dipnot, Homerus'un Odysseus destanında Odysseus'un karısı Penelope'nin en inatçı aşıklarından biri. Odysseus ilk önce onu öldürür. Yüzü de son Grek heykelleri için oydu. Dorian Gray'in yüzü de bir gün benim için öyle olacak. Yağlı boya resmini yapıyorum, kara kalem resmini çiziyorum, ona baka baka taslaklar çıkarıyorum diye değil yalnız. Evet bütün bunları yaptım elbette ama o benim için modelden resmini yaptırmak için karşımda oturan birinden çok daha ileri. Yaptığım resimleri beni doyurmadı ya da onda sanatın belirtemeyeceği bir güzellik var demeyeceğim. Sanatın belirtemeyeceği hiçbir şey yoktur. Dorian Gray'i tanıdığımdan beri yaptığım resimler çok güzel eserler. Ömrümün en güzel eserleri bunu da biliyorum. Gene de tuhaf bir şey. Bilmem anlayabilecek misin? Onun kişiliği bende yepyeni bir sanat biçimi, yepyeni bir biçem yarattı. Her şeyi bambaşka görüyorum, bambaşka düşünüyorum. Yaşayımı şimdi eskiden yabancısı olduğum bir biçimde yeniden yaratabiliyorum. Düşünce günlerinde bir biçim düşü. Kim söylemiş bunu? Unuttum. İşte Dorian Gray bu benim için. Bu çocuğu görür görmez, evet 20'yi geçmiş ama çocuk gibi geliyor bana. Ah, bu ne demektir benim için bilmem anlayabilir misin? Farkında olmadan o bana yepyeni bir çığırın çizgilerini çiziyor. Öyle bir çığır ki içinde romantik ruhun bütün tutkusu, Grek sanat ruhunun bütün kusursuzluğu bulunuyor. Ruhla gövdenin bağdaşması. Ne büyük şeydir bu. Kapıldığımız çılgınlık içinde bu ikisini birbirinden ayırmışız. Bayağı bir gerçekçilik, bomboş düşünce kalıpları icat etmişiz. Dorian Gray benim için ne demek? Bir bilsen Harry. Hatırlar mısın? Hani benim yaptığım bir manzara resmi vardı. Agnew çok yüksek bir para önermişti de gene de vermemiştim. En güzel eserlerimden biridir o. Niçin? Çünkü ben onu yaparken Dorian Gray yanında oturuyordu. Ondan bana inceden inceye bir etki geliyordu. Ben de öteden beri aradığım bir türlü bulamadığım büyüyü ömrümde ilk kez o basbayağı bir koru manzarasında görüyordum. Olur şey değil Basil. Şu Dorian Gray'i ben de bir görsem. Basil Hallward sıradan kalktı. Bahçede bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Biraz sonra gene geldi. Dorian Gray benim için ancak bir sanat aracı Harry dedi. Sen onda belki de hiçbir şey bulamazsın. Kendisinden hiçbir iz bulunmadığı zamanlar resimlerimde varlığı daha çok sezilir. Dediğim gibi yeni bir resim biçimi aşılıyor o bana. Bir takım çizgilerin kıvrımları arasında bir takım güzellikleri, incelikleri içinde onu buluyorum o kadar. Lord Henry, peki öyleyse portresini niye sergiye göndermiyorsun diye sordu. Çünkü ben bu resme istemeden şu garip sanatkar tapınmasından bir parça koymuş bulunuyorum. Bundan kendisine hiç söz etmek istemedim elbette. Onun hiç haberi yok bundan. İkimiz de bunu hiçbir zaman bilmeyeceğiz. Gel gelelim başkaları anlayabilir. Benim ise onların o yalın kat meraklı bakışları karşısında ruhumu çırılçıplak sermeye hiç niyetim yok. Kalbimi onların mikroskobu altında koyacak değilim. O resimde benden çok şey var Harry, çok şey. Ozanlar hiç de senin kadar çekingen değildir. Ün kazanmak için tutkunun ne kadar gerekli olduğunu bilirler. Günümüzde kırık bir kalp çok satıyor, üst üste baskı yapıyor. Basil Hallward, İşte bu yüzden ben de onları hiç sevmiyorum ya diye aykırdı. Sanatkar güzel şeyler yaratmalıdır ama içinde kendi hayatından hiçbir şey koymamalıdır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes sanatı sanki yaşamış bir kişinin öyküsüymüş gibi ele alıyor. Güzelin soyut anlamını yitirdik. Bir gün ben dünyaya göstereceğim bunun ne demek olduğunu. Onun içinde benim Dorian Gray portremi kimse görmeyecek. Bence yanlış düşünüyorsun ama Basil, tartışacak değilim. Düşünce bakımından yollarını yitirmiş olanlar tartışırlar ancak. Söyle bakayım bana, Dorian Gray seni çok mu seviyor? Ressam şöyle bir düşündü, sonra hoşlanıyor benden dedi. Biliyorum hoşlanıyor. Ben de onu müthiş pohpohluyorum elbette. Sonradan pişman olacağım bildiğim şeyleri söylemekten tuhaf bir zevk duyuyorum. Genel olarak bana karşı pek hoş davranıyor. Burada oturup bin bir şey üzerine konuşuyoruz. Yalnız ara sıra korkunç düşüncesizlikler ekliyor oluyor. Bana acı vermekten bayağı zevk alır gibi görünüyor. İşte o zaman Harry, bütün ruhumu hiç de değmez birine vermişim gibi geliyor bana. Öyle biri ki ruhumu ceketine takılacak bir çiçek, benliğini okşayacak bir süs, bir yaz günü eğlencesi sayıyor. Lord Henry, yaz günleri geçmek bilmez Basil dedi. Belki de ondan önce sen bırakırsın. Acı şey ama muhakkak ki deha güzellikten daha uzun sürer. Kendimizi bir allame haline getirmek için bunca zahmete girişimiz de bundandır. Şu çılgın yaşama kavgasında uzun sürecek bir şey elde etmeye bakıyoruz. Yerimize kazık kalkmak gibi saçma bir umuda kapılarak kafamızı bir takım süprüntülerle ıvırla zıvırla dolduruyoruz. Çok bilgili adam, işte bugünün ülküsü. Çok bilgili adamın kafası da pek korkunç bir şey. Antikacı dükkanı gibi. Baştan aşağı acayip şeyler, baştan aşağı toz. Hepsinin fiyatı da gerçek değerinin üstünde. Bence ilk önce sen bırakacaksın gene de. Bir gün arkadaşına bakacaksın, pek resme gelir yanı kalmamış gibi görünecek sana. Ya da rengini falan beğenmeyeceksin. İçinden ona kızıp acı acı söyleneceksin. Sana karşı çok kötü davrandığını düşüneceksin. Bir daha sefere seni görmeye geldiğimde ona karşı pek soğuk, ilgisiz davranacaksın. Yazık olacak. Çünkü bu seni çok değiştirecek. Senin bana anlattığın tam bir aşk öyküsü. Sanat aşk öyküsü denebilir. Hangi çeşit olursa olsun bir aşk öyküsü yaşamış olmanın en kötü yanı da insanı romantiklikten sıyrılmış bir halde bırakmasıdır. Böyle konuşma Harry. Ömrümün sonuna dek Dorian Gray'in kişiliği beni baskı altında tutacaktır. Benim duyduğumu sen duyamazsın. Sen sık sık değişirsin. Ah Basil'ciğim, asıl bunun için duyabilirim ya. Sevdiklerine bağlı kalanlar sevginin ancak en tipüften yanını tanırlar. Acı yanını tanıyanlar sevgiye bağlı kalmayanlardır. Lord Henry pek cici bir gümüş tabakaya sürterek bir kibrit yaktı. Bütün dünyayı bir tek cümleyle özetleyivermiş gibi pek kendine beğenmiş, pek keyifli bir halde cigarasını içmeye koyuldu. Sarmaşığın yeşil laka yaprakları arasında cıvıl cıvıl serçelerin hışırtısı geliyordu. Otların üzerinde de bulutların mavi gölgeleri kırlangıçlar gibi birbirlerini kovalıyorlardı. Bahçe ne güzeldi. Başkalarının coşkun duyguları da ne güzel şeydi. Düşüncelerinden çok daha güzel. Lord Henry öyle geliyordu. İnsanın kendi ruhu, arkadaşlarının da tutkuları. Yaşayımın büyüleyici şeyleriydi bunlar. Basil Hallward da bu kadar uzun kaldığı için kaçırdığı o can sıkıcı öğle yemeğini sessiz bir sevinçle gözünün önüne getirdi. Teyzesinin evine gitseydi orada muhakkak Lord Goodbody ile karşılaşacaktı. Bütün konuşmada yoksulların beslenmesi, örnek evler yapılmasının ne kadar gerekli olduğu üzerinde dönüp dolaşacaktı. Her sınıf kendi yaşayışlarında uygulamaya gerekli bulmadıkları erdemlerin önemi üzerinde nutuk çekeceklerdi. Varlıklılar tutumluluğun değeri üzerinde konuşacaklar, tembeller çalışmanın yüceliği üzerinde bülbül kesileceklerdi. Bütün bunlardan kurtulmuş olmak ne hoştu. Teyzesini düşünürken aklına bir şey gelir gibi oldu. Basil Hallward'a döndü. Şimdi hatırladım azizim. Niye hatırladın Harry? Dorian Gray'in adını nerede işittiğimi. Basil Hallward hafifçe kaşlarını çatarak nerede işittin diye sordu. Kızma böyle Basil. Teyzemin Lady Agatha'nın evinde. Teyzem anlattıydı. Pek yaman bir delikanlı keşfetmiş. Adı Dorian Gray'miş. Onun East End'deki yoksullara yardım çalışmalarına yardım edecekmiş. Şunu da söyleyeyim ki teyzem bu delikanlının güzelliğinden falan hiç söz etmedi bana. Kadınlar erkeğin güzelliğine hiç değer vermezler. Hiç olmazsa namuslu kadınlar. Teyzemin dediğine göre bu delikanlı pek hevesliymiş, pek iyi huyluymuş. Bunun üzerine gözümün önüne koca koca ayaklarıyla dolaşıp duran, gözlüklü, düz saçlı, müthiş çilli bir yaratık geldi. Arkadaşın olduğunu bilseydim. İyi ki bilmemişsin Harry. Neden? Onunla tanışmanı istemiyorum. Onunla tanışmamı istemiyor musun? Evet. Uşak bahçeye gelerek, Bay Dorian Gray'i çalışma odanızda efendim dedi. Lord Henry bir kahkaha atarak, işte şimdi beni onunla tanıştırmak zorundasın diye bağırdı. Ressam uşağına döndü. Uşak güneşte durmuş, gözlerini kırpıştırıyordu. Söyle beklesin Parker. Birazdan geliyorum. Adam eğilip selam vererek yoldan yukarı yürüdü. Basil Hallward o zaman Lord Henry'nin yüzüne doğru bakarak, Dorian Gray benim en sevgili arkadaşım dedi. Saf iyi bir yaratılışı var. Teyzen onun üzerine söylediklerinde yerden göğe kadar haklı. Bozma onu. Etkilemeye kalkma. Senin etkin kötü olur. Sanatımın bütün güzelliğini borçlu olduğum tek kişiyi elimden alma. Sanatkar olarak bütün hayatım ona bağlı. Bak Henry, sana güveniyorum. Ağır ağır konuşuyordu. Sözleri ağzından istemeye istemeye zorla çıkıyor gibiydi. Lord Henry gülümseyerek, neler saçmalıyorsun dedi. Basil Hallward'ın koluna girerek onu sürükler gibi eve doğru götürdü. Bölüm 2. İçeri girerlerken Dorian Gray'i gördüler. Piyanoya oturmuş, arkası onlara dönük. Schumann'ın orman sahnelerini yapraklarını çeviriyordu. "Bunu bana birkaç günlüğüne vereceksin Basil," diye aykırdı. "Ezberlemek istiyorum, çok hoş parçalar." "Bugün ben senin resmini yaparken usta oturup oturmamana bağlı Dorian." Delikanlı, "Öf, oturmaktan bıktım, tam boy resmimi yaptırmak falan da istemiyorum," diyerek piyano iskemlesinin üzerinde inatçı için bir tavırla fırıldak gibi döndü. Lord Henry görünce hafifçe kızardı, ayağı fırladı. "Kusura bakma Basil, yanında başka biri olduğunu bilmiyordum." "Lord Henry Wotton, Dorian. Oxford'dan arkadaşım. Daha demin söylüyordum kendisine senin ne uslu uslu oturup resmini yaptırdığını. Her şeyi berbat ettin." Lord Henry ileri doğru yürüyüp elini uzatarak, "Sizinle tanışmak zevkini hiç de berbat etmediniz Bay Gray," dedi. "Teyzem bana sizden sık sık söz eder. Gözdelerinden birisisiniz. Korkarım ki kurbanlarından da birisisiniz." Dorian tuhaf bir üzgün tavırla, "Ben şimdi Lady Agatha'nın kara listesindeyim," dedi. "Salı günü birlikte Whitechapel'de bir kulübe gitmeye söz vermiştim, unuttum. Bir düette çalacaktık. Bir değil, üç düette sanırım. Ne diyecek bilmem, kendisini aramaya korkuyorum. Aa, ben teyzemle sizin aranızı yaparım. Çok seviyor sizi. Sonra oraya gitmemiş olmanızın pek önemi yok bence. Agatha teyzem piyanoya oturdu mu iki kişinin gürültüsünü çıkarır." Dorian gülümseyerek, "Onun hesabına pek korkunç, benim hesabıma da pek hoş değil," dedi. Lord Henry ona baktı. Evet, elbette ki pek yakışıklıydı. Pek hoş kıvrık kıpkızıl dudaklar, serbest bakışlı mavi gözler, altın gibi sarı kıvırcık saçlar. Yüzünde öyle bir şey vardı ki insana hemen güven veriyordu. Bu yüzde gençliğin hem bütün saflığı vardı hem de bütün ateşli lekesizliği. Kendisini şu yeryüzünün kirinden korumuş olduğunu seziyordunuz. Tevekkeli değil, Basil Hallward tapıyordu ona. "Lord Henry, siz öyle sevimlisiniz ki insanları sevmeseniz de olur Bay Gray," dedi. Divanın üzerine devredi, tabakasını açtı. Ressam renklerini karmaya, fırçalarını hazırlamaya dalmıştı. Tasalanır gibiydi. Lord Henry'nin bu sözlerini duyunca ona şöyle bir baktı. Bir ara duraladı, sonra "Bu resmi ben bugün bitirmek istiyorum Harry," dedi. "Çekilip gitmeni istersem sen büyük bir kabalık sayar mısın bunu?" Lord Henry gülümsedi, Dorian Gray'e baktı. "Gideyim mi Bay Gray?" diye sordu. "Yo, gitmeyin ne olur. Bakıyorum Basil'in gene öfkesi üzerinde bugün. Surat astımayı da pek çekilmez oluyor. Ayrıca insanları niye sevmeyecekmişim, bana anlatmanızı istiyorum." "Bilmem, anlatsam mı bunu ben size Bay Gray? Öyle sıkıcı bir konu ki bunu insan pek ağırbaşlı konuşmak zorunda kalır." "Neyse, değil mi ki kalmamı istediniz, ben de gitmeyeceğim elbet. Kızmazsın değil mi Basil? Sen bana sık sık söylerdin ya, resmini yaptığın kimselerle biri konuşursa hoşuna gidermiş." Basil Hallward dudağını dişledi. "Dorian istiyorsa kalırsın elbette. Dorian'ın istekleri herkes için bir buyruktur. Bir kendisi için değil." Lord Henry şapkasını, eldivenlerini aldı. "Pek ısrar ediyorsun ama Basil, gitmek zorundayım. Orleans'ta biriyle buluşacağım. Esen kalın Bay Gray. Yakında bir gün öğleden sonra Carson Caddesi'nde benim eve beklerim. Aşağı yukarı her gün saat 5'te evdeyimdir. Geleceğinizi yazın bana. Evde bulunamazsam üzülürüm." Dorian Gray, "Basil," diye haykırdı. "Lord Henry Wotton giderse ben de giderim. Sen resim yaparken hiç ağzını açmazsın. Setin üzerinde ayakta dikilip de hoş görünmeye çalışmak öyle can sıkıcı bir şey ki, söyle kalsınlar, bunda ayak diriyorum." Basil Hallward gözlerini yaptığı resimden ayırmadan, "Gitme kal Harry, Dorian'ın hatırı için," dedi. "Doğru, çalışırken ben hiç konuşmam, söyleneni de dinlemem. Resmini yaptığım zavalların canını kim bilir nasıl sıkıyorumdur, kal ne olur." Peki, beni Orleans'ta bekleyen ne olacak?" Ressam kahkahayla güldü. "Ne olacak hiç, bence otur Harry. Sen de Dorian sete çık, pek de kıpırdama. Lord'un söylediklerine de pek kulak asma. Dostları üzerinde kötü bir etkisi vardır. Bir beni etkileyemez." Dorian Gray bir din kurbanı gibi setin üzerine atladı. Lord Henry'e bakarak canı sıkılmış gibi ağzını çarpıttı. Ondan hoşlanmış gibiydi. Bu adam Basil'e hiç benzemiyordu. İkisi birbirinin pek hoş bir karşıtıydı. Sonra öyle de güzel bir sesi vardı ki. Biraz geçtikten sonra, "İnsanların üzerinde gerçekten kötü bir etkiniz mi oldu Lord Henry?" dedi. "Basil'in dediği kadar kötü." "İyi etki diye bir şey yoktur Bay Gray. Bütün etkiler ahlak dışıdır, bilimsel açıdan ahlak dışı. Niçin? Çünkü birini etki altında bırakmak, ona kendi ruhunu aşılamaktır. O artık kendi doğuştan düşünceleriyle düşünmez ya da kendi doğuştan tutkularıyla yanmaz olur. Erdemleri kendine özgü değildir. Günahları, günah diye bir şey varsa, ödünç alınmalıdır. Başkasının türküsünün yankısı olur. Kendisi için yazılmamış bir oyunun oyuncusu olur. Yaşamanın amacı kendiliğinden gelişmedir. Herkesin kendi yaratılışını gerçekleştirmektir. Biz bu dünyaya bunun için gelmişizdir. Bugün insanlar kendilerinden korkuyorlar. En büyük ödevlerini, insanın kendine karşı olan ödevini unutmuşlar. Acınacak durumdalar elbette. Evet, açı doyuruyorlar, yoksulu giydiriyorlar. Ama kendi ruhları açlıktan ölüyor, çırılçıplak kalıyor. Biz insanlarda yüreklilik diye bir şey kalmadı. Belki hiçbir zamanda yoktu ya. Toplum korkusu ki ahlakın temelidir, bir de Tanrı korkusu. Bu da dinin gizemi. Bizi yöneten işte bu ikisi. Oysa ressam... "Başını biraz daha sağa doğru çevir Dorian," dedi. İşine dalmıştı. Yalnız bir şeyin farkındaydı. Delikanlının yüzü şimdiye kadar hiç görmediği bir görünüş almıştı. Lord Henry o alçak sesiyle, bir çalgının tınlayışını andıran sesiyle, bir yandan da elini zarif bir biçimde sallayarak, elini böyle sallamayı da Eton'daki günlerinden beri huy edinmişti, yeniden aldı. Oysa bir insan yaşantısını bütünüyle tümüyle yaşayacak olsa, bütün duygularına biçim verecek, bütün düşlerini gerçekleştirecek olsa, bence dünyaya öyle taptaze bir sevinç gücü gelir ki, orta çağdan kalma bütün bozuklukları unuturuz. İnsana değer veren çağların ülküsüne döneriz. Belki ondan daha yüce, daha zengin bir ülkeye. Yabanilerin suçlunun ötesini berisini kesmeleri geleneği bugün de insanın kendini yatsıması biçiminde sürüp gidiyor ki bu da yaşantımızı biçimsizleştiriyor. Kendimizi yatsımanın cezasını çekiyoruz. Boğmaya çalıştığımız her istek beynimizde büzülüp kalıyor, bizi zehirliyor. Vücut bir kez günah işler, günahını da unutup gider. Çünkü eylem bir biçim arınmadır. Ondan sonra zevkin hatırlanmasından ya da bir üzüntü duymak zevkinden başka hiçbir şey kalmaz. Bir istekten kurtulmanın tek yolu onu yerine getirmektir. Karşı koyunca ruh kendine yasak ettiği şeylere özlem duya duya, canavarca yasaklarının canavarlaştırdığı, yasa dışı kıldığı şeye istek duya duya hastalanır. Dünyanın büyük olayları beyinde olur demişler. Dünyanın büyük günahları da beyinde, ancak beyindedir. Siz Bay Grey, şu gül pembe gençliğinizle, apak çocukluğunuzda siz de öyle tutkular duymuşsunuzdur. Ki korkmuşsunuzdur. Aklınızdan öyle düşünceler geçmiştir ki ürpermişsinizdir. Öyle düşlere dalmış, öyle rüyalar görmüşsünüzdür ki bunları hatırladıkça bile utançtan kızarırsınız. Dorian Gray susun diye kekeleyerek haykırdı. Susun, şaşıyorum size. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Size verilecek bir karşılık vardır ama bulamıyorum. Konuşmayın, bırakın düşüneyim. Daha doğrusu bırakın düşünmeyeyim. Belki 10 dakika orada öyle kımıldamadan kaldı. Dudakları aralanmış, gözlerine garip bir parlaklık gelmişti. İçinde yepyeni etkilerin kaynaştığı belli belirsiz seziliyordu. Gene de bunlar kendi benliğinden doğmuş gibi geliyordu ona. Basil'in arkadaşının söylediği şu birkaç söz, besbelli gelişigüzel edilmiş sözlerdi bunlar, isteye isteye yapılmış çelişmelerle de doluydu. O güne dek hiç dokunulmamış gizli bir tele dokunmuştu. Şimdi bu tel acayip atışlarla titriyor, vınlıyordu. Müziğin de onun içini böyle karıştırdığı olmuştu. Müzik de onu kaç kez alt üst etmişti. Yalnız müzik söz değildi. İçimizde yepyeni bir dünya değil, daha pek çok bir başka kargaşa yaratırdı. Sözler, düpedüz sözler, ne korkunç şeylerdi. Ne duru, ne canlı, ne amansız şeyler. İnsan onlardan kaçamıyordu. Ne ince bir büyü vardı onlarda. Biçimi olmayan nesnelere biçim verir gibiydiler. Keman gibi, ut gibi onların da kendilerine özgü bir müzikleri vardı sanki. Düpedüz sözler, söz gibi gerçek şey var mıydı ki? Evet, çocukluğunda öyle şeyler olmuştu ki o zamanlar anlayamamıştı. Şimdi anlıyordu bunları. Yaşayım gözlerinin önünde birdenbire alevli renklere büründü. Ona öyle geliyordu ki şimdiye dek hep ateş içinde yürümüştü. Nasıl olmuştu da anlamamıştı bunu. Lord Henry o sinsi gülümseyişiyle onu süzüyordu. Ne zaman hiçbir şey söylememesi gerektiğini çok iyi bilirdi. İçinde derin bir ilginin uyandığını duyuyordu. Söylediklerinin böyle birdenbire etki yaratmış olmasına şaşmıştı. 15 yaşındayken okuduğu kitabı hatırladı. O güne dek bilmediği birçok şeyi bu kitaptan öğrenmişti. Acaba Dorian Gray de şimdi öyle bir hal mi geçiriyordu? Havaya şöyle bir ok atıvermişti. Demek vurmuş da, ne büyüleyici çocuktu bu. Basil'in pek hoş serbest bir fırça vuruşu vardı. İçinde gerçek bir ustalık, kusursuz bir incelik bulunan bir fırça vuruş. Ustalıkla incelik de sanatta bir bakıma güçlülükten gelir. Şimdi gene öyle çalışıyordu. Ortaya çöken sessizliğin farkında değildi. Dorian Gray birden, ayakta dura dura yoruldum Basil diye haykırdı. Gidip bahçede oturacağım. Buranın havası pek boğucu. Kusura bakma aziz dostum, resim yaparken başka hiçbir şey düşünemem ben. Yalnız sen de şimdiye dek hiç bu kadar iyi durmadın, hiç kımıldamadın. Ben de tam istediğim etkiyi yakaladım. Aralık dudaklar, gözlerde de parlak bir bakış. Harry sana neler söylüyordu bilmiyorum ama muhakkak ki en güzel bakışı yarattı sende. Seni göklere çıkarıyordu sanırım. Sen onun söylediklerinin bir tekine bile inanma. Beni hiç de göklere çıkardı falan yoktu. Belki de bunun için inanmıyorum söylediklerine. Lord Henry o dalgın baygın gözleriyle Dorian Gray'e şöyle bir bakarak, ''Hepsine inanıyorsunuz, bunu siz de biliyorsunuz ya.'' dedi. ''Bahçeye ben de geliyorum sizinle. Burası korkunç sıcak. İçecek buzlu bir şey versene bize Basil, çilekli bir şey.'' ''Hay hay Harry, şu çıngırağı çalıver, Parker gelince söylerim ne istediğini. Ben şu arka planı bitirmek zorundayım. Sizin yanınıza sonra gelirim. Dorian'ı da çok uzun tutma. Kendimi bugünkü kadar resim yapmaya hiç iştahlı bulduğum olmamıştır. Benim şaheserim olacak bu, şimdiki halde şaheserim.'' Lord Henry bahçeye çıktı. Dorian Gray başını o iri serin leylak salkımlarının arasına sokmuş, şarap içer gibi kokularını hırsla içine çeker buldu. Yanına gitti, elini omzuna koydu. ''İyi ediyorsunuz.'' dedi. ''Ruhu iyi etmede duyunun üzerine yoktur.'' ''Nasıl ki duyuları iyi etmede ruhun üzerine yoksa.'' Oğlan irkildi, geri geri gitti. Baş açıktı. Yapraklar o söz dinlemez büklüm büklüm saçlarını karıştırmış, yaldızlı telleri birbirine girmişti. Gözlerinde korkulu bir bakış vardı. Birdenbire uyandırılınca insan nasıl bakar öyle? İnce ince işlenmiş burun delikleri kımıldıyor, dudaklarının alı gizli bir sinirle sarsılmış gibi titriyordu. Lord Henry, evet, yaşayımın büyük gizlerinden biri de işte budur diyordu. Ruhu duyular yoluyla, duyuları da ruh yoluyla iyi etmek. Pek güzel bir yaratıksınız siz. Bildiğinizi sandığınızdan çok biliyorsunuz, bilmek istediğinizden daha az bildiğiniz gibi. Dorian Gray kaşlarını çattı, bakışını çevirdi. Elinde değildi. Yanında duran bu uzun boylu biçimli genç adamdan hoşlanıyordu. Şu zeytin rengi şairane yüzü, bitik görünüşü ilgisini çekiyordu. Yumuşak baygın sesinde insanı baştan başa büyüleyen bir şey vardı. Şu serin apak çiçek gibi ellerinde bile tuhaf bir büyü vardı. Adam konuşurken bu eller bir çalgı sesinin dalgaları gibi oynuyordu. Kendilerine özgü bir dilleri vardı sanki. Öyleyken Dorian gene de ondan korkar gibi oldu. Korktuğu için de utandı. Kendi kendini keşfetmek için neden bir yabancıyı beklemişti? Basil Hallward'ı aylardan beri tanıyordu ama aralarındaki arkadaşlık kendisini hiç değiştirmemişti. Derken yaşantısına biri girmiş, onu yaşayımın gizini öğretivermişti sanki. Peki ama korkacak ne vardı bunda? Okul çocuğu değildi ya, kız da değildi. Saçmalıktı korkması. Lord Henry, gelin gidelim, gölgede oturalım dedi. İçkileri getirdi Parker. Sonra siz de güneşte daha çok kalacak olursanız bozulursunuz. Basil de bir daha resminiz yapmaz. Gerçekten siz hiç güneşte yanmamalısınız, yakışmaz size. Dorian Gray bahçenin öbür ucundaki sıraya otururken bir kahkaha atarak ne zararı var dedi. Sizin için çok zararı var Gray. Neden? Çünkü sizde pek güzel bir gençlik vardı ondan. Gençlik de insanın değer vereceği tek şeydir. Bana hiç de öyle gelmiyor Lord Henry. Evet, şimdi öyle gelmez. Bir gün yaşlanıp yüzünüz buruş buruş olunca, çirkinleşince, düşünceler alnınızı çizgileriyle kavurunca, tutku dudaklarınızı o iğrenç ateşleriyle dağlayınca bunu korkunç bir şekilde duyacaksınız. Şimdi nereye gitseniz dünyayı büyülüyorsunuz. Bu hep böyle sürüp gidecek mi? Harikulade bir yüzünüz var Bay Gray. Kaşlarınızı çatmayın, gerçekten öyle. Güzellik de dehanın bir başka biçimidir. Dehadan daha da yücedir çünkü açıklamaya gerek göstermez. Dünyanın büyük gerçeklerinden biridir. Gün ışığı gibi, ilk yaz gibi, ay dediğimiz şu gümüş kalkanın karanlık sulara vuruşu gibi. Nedir bu diye sorulmaz. Her şeyin üstüne çıkmak gibi kutsal bir hakkı vardır onun. Kimde varsa onu sultan yapar. Gülüyorsunuz ah, yitirince hiç de gülmezsiniz. Kimisi der ki güzellik ancak yüzeydedir. Olabilir. Yalnız hiç olmazsa düşünce kadar yüzeyde değildir ya. Bana göre güzellik harikaların harikasıdır. Görünüşe göre yargıya varmayanlar ancak yalın kat kimselerdir. Dünyanın gerçek gizi görünendir, görünmeyen değil. Evet Bay Gray, tanrılar iyi davranmışlar size karşı. Gel gelelim tanrılar verdiklerini de çabucak geri alırlar. Gerçek olarak, eksiksiz olarak, bütün olarak yaşayacağınız topu topu birkaç yılınız var şurada. Gençliğiniz gitti miydi, güzelliğiniz de uçar gider. Bir de bakarsınız övünecek hiçbir şeyiniz kalmamış. Ya da pek pesten kerani başarılarınızla yetinmek zorundasınızdır ki geçmişi hatırladıkça bunlar başarısızlıktan daha acı gelir. Her ay geçip gittikçe sizi korkunç bir şeye biraz daha yaklaştırır. Zaman kıskanır sizi, zambaklarınıza, güllerinize karşı savaşır. Benziniz solacak, yanaklarınız çökecek, gözlerinizin feri kaçacak. Korkunç acı çekeceksiniz ah, gençliğinizin değerini bilin. Can sıkıcı kimselerin anlattıklarını dinleyerek, umutsuz başarısızlıkları düzeltmeye çalışarak, ömrünüzü bilgisiz, bayağı düşük kimselere vererek günlerinizin altınını ziyan etmeyin. Bunlar günümüzün hastalıklı amaçları, uydurma öyküleridir. Yaşayın, içinizdeki o harikulade yaşayımı yaşayın. Hiçbir şeyi elden kaçırmamaya bakın. Hep yeni yeni duygular arayın. Hiçbir şeyden korkmayın. Yeni bir ehli keyiflik. İşte budur çağımızın istediği. Siz bunun canlı simgesi olabilirsiniz. Sizin bu kişiliğinizde yapamayacağınız yoktur. Bir mevsim boyunca dünya sizin. Daha sizi görür görmez anladım gerçekte ne olduğunuzu, gerçekte ne olabileceğinizin farkında olmadığınızı. Sizde beni büyüleyen öyle çok şey vardı ki sizinle ilgili bir iki söz söylemek gereğini duydum. Ziyan olup giderse nasıl yazık olacak diye düşündüm. Çünkü gençliğiniz çok az sürecek, çok az. Kır çiçekleri solar, gelecek yıla bir daha açar. Sarı salkım şimdi olduğu gibi gelecek hazirana da sapsarı kesilir. Bir aya dek fil baharın üzeri pembe pembe yıldızlarla donanacak, her yılda yapraklarının yeşil gecesi pembe yıldızlarla bezenecek. Gel gelelim biz gençliğimizi bir daha elde edecek değiliz. 20 yaşındayken damarlarımızda atan sevinç gittikçe tavsar. Elimiz ayağımız tutmaz olur, duyularımız körelir. Yozlaşıp çirkin birer kukla oluruz. Pek korktuğumuz tutkuların, boyun eğmeyi göze alamadığımız zevkli dürtülerin anılarıyla ürperen birer kukla. Gençlik. Şu yeryüzünde gençlikten başka hiçbir şey yoktur. Dorian Gray gözleri iri iri açılmış, şaşkın şaşkın dinliyordu. Elindeki leylak dalı yere düştü. Kadife tüylü bir arı geldi. Bir ara dalın çevresinde vızıldadı. Sonra ufacık çiçeklerin yıldızlı topağı üzerinde döndü durdu. Pek önemli şeyler karşısında korku duyunca ya da anlayamadığımız yepyeni bir coşkuya kapılınca ya da bizi korkutan bir düşünce beynimizi kavrayıp da bizi boyun eğmeye sürükleyince önemsiz şeylere karşı acayip bir ilgi göstermeye bakarız ya. Dorian darıya böyle bakıyordu. Biraz sonra arı uçtu gitti. Dorian onun bir kahkaha çiçeğinin alacalı borusundan içeri süzüldüğünü gördü. Çiçek ürperir gibi oldu. Sonra sağa sola hafif hafif sallandı. Ressam birden çalışma odasının kapısında göründü. Kesik kesik işmar ederek onları içeri çağırdı. Dönüp birbirlerine baktılar, gülümsediler. Ressam, "Bekliyorum," diye bağırdı. "Gelsenize içeri. Işık çok güzel. İçkilerinizi de alıp gelebilirsiniz." Kalktılar. Birlikte yoldan aşağı sallana sallana yürüdüler. Yeşilli aklı iki kelebek yanlarından uçuşup geçti. Bahçenin köşesindeki armut ağacından da bir ardıç kuşu ötmeye başladı. Lord Henry Dorian'a bakarak, "Benimle tanıştığınıza seviniyorsunuz değil mi Bay Grey?" dedi. "Evet, şimdilik seviniyorum. Hep sevinecek miyim acaba?" "Hep. Korkunç bir sözcüktür bu. İşittikçe ürperirim. Kadınlar bunu kullanmayı pek severler. Her sevdayı hep öyle gitsin isteyerek de bozarlar. Anlamsız bir sözcüktür bu. Hevesle ömür boyu tutku arasında bir tek fark vardır. Heves daha uzun sürer." Çalışma odasından içeri girerlerken Dorian Gray elini Lord Henry'nin kolunun üzerine koydu. "Öyleyse dostluğumuz bir heves olsun," diye fısıldadı. Bu çekinmezliğinden dolayı kızardı, sonra sete çıktı. Resmini yaptırmak için takındığı duruşu yeniden aldı. Lord Henry kendini geniş bir hasır koltuğa attı, onu seyretmeye başladı. Sessizliği bir kanava üzerinde fırçanın gidip gelişi bozuyordu. Bir de Basil Hallward'ın arada bir yaptığı resme bakmak için geriye adım atışı. Açık kapıdan içeri eğrilemesine süzülen güneş ışınlarında tozlar uçuşuyor, altın gibi parıldıyordu. Güllerin ağır kokusu her şeyi bunaltıyor gibiydi. Bir çeyrek sonra Basil resmi bıraktı, uzun uzun Dorian Gray'e baktı. Sonra o kocaman fırçalarından birinin ucunu dişleyerekten, kaşlarını çataraktan gene uzun uzun resme baktı. En sonunda "Tamam," dedi. Eğilip kanavanın sol köşesine uzun uzun kızıl harflerle adını yazdı. Lord Henry geldi, resmi gözden geçirdi. Güzel bir sanat eseriydi besbelli, pek de benzemişti. "Yürekten kutlarım seni aziz dostum," dedi. "Günümüzün en güzel portresi. Bay Gray, gelin de kendinize bakın." Delikanlı rüyadan uyanır gibi irkildi. Setten aşağı adım atarken "Sahi bitti mi?" diye mırıldandı. Ressam, "Bitti ya," dedi. "Sen de bugün çok güzel durdun. Çok minnettarım sana." Lord Henry, "Benim sayemde," diye atıldı. "Öyle değil mi Bay Gray?" Dorian Gray buna karşılık vermedi. Yalnız sinirli adımlarla resmine doğru gitti. Karşısına geçip baktı. Görür görmez geri çekildi. Sevinçten yanakları kızardı, gözleri parladı. Kendini ilk kez görüyormuş gibi. Kımıldamadan şaşkın şaşkın orada kala kaldı. Basil'in kendisine bir şeyler söylediğini duyar gibi oluyordu ama sözlerin anlamını kavrayamıyordu. Güzelliğini birdenbire keşfetmişti sanki. O güne dek bunun hiç farkında olmamıştı. Basil Hallward'ın övücü sözleri ona ancak dostluğun hoş bir abartması gibi gelmişti. Bunları dinlemiş, gülüp geçmiş, unutup gitmişti. Yaratılışına etkisi olmamıştı. Derken Lord Henry Wotton çıka gelmişti o gençliği göklere çıkaran acayip sözleriyle. Gençliğin pek kısa süreceğini haber veren korkunç sözleriyle. Başlangıçta bu sözler onun kafasını allak bullak etmişti. Şimdi ise durmuş, kendi güzelliğinin gölgesine bakarken söylenenlerin doğruluğunu olanca gerçeğiyle kavramıştı. Evet, bir gün gelecek, yüzü kırışacak, bumburuşuk olacak, biçimsizleşecekti. Dudaklarının pembeliği kalmayacak, saçlarının altını uçup gidecekti. Yaşamak ruhunu olgunlaştırırken vücudunu bozacaktı. Korkunç, çirkin, iğrenç bir şey olacaktı. Bunu düşünürken içine bıçak gibi bir acı saplandı. Varlığını en ince ipliklerine dek titretti. Gözleri koyu mor bir renk aldı, yaşlarla buğulandı. Yüreğini buzdan bir el kavrar gibi oldu. Basil Hallward delikanlının konuşmayışına şaşmıştı. Bunu neye yoracağını bilemiyordu. En sonunda "Beğenmedin mi?" diye aykırdı. Lord Henry, "Beğendi elbet," dedi. "Kim beğenmez ki? Bugünkü sanatın en büyük eserlerinden biri. Karşılığında ne istersen veririm sana. Ne yapıp yapıp alacağım ben bunu. Benim malım değil ki Harry." "Kimin malı ya?" "Ressam Dorian'ın elbette," dedi. "Ne mutlu ona." Dorian Gray gözleri hep portresine dikili. "Ne acı," diye mırıldanıyordu. "Ne acı. Ben yaşlanacağım, çirkinleşeceğim, korkunç bir şey olacağım. Bu resim hep genç kalacak. Şu Haziran gününde neyse hep öyle kalacak, hiç yaşlanmayacak. Ah, bunun tersi olsaydı. Ben hep genç kalsaydım da resim yaşlansaydı. Buna karşılık her şeyimi verirdim. Evet, bunun için vermeyeceğim hiçbir şey yoktur dünyada." Lord Henry kahkahayla gülerek, "Böyle bir anlaşma senin pek işine gelmez Basil," diye aykırdı. "Eserindeki çizgiler sertleşir." "Basil Hallward, bütün gücümle buna karşı koyacağım Harry," dedi. Dorian Gray dönüp ona şöyle bir baktı. "Bilirim yaparsın bunu Basil. Sanatını arkadaşlarından çok seversin sen. Yeşil bir tunç biblodan başka bir şey değilim ben senin için. Belki o kadar bile değil." Ressam şaşkın şaşkın baktı. Dorian'dan bu sözleri hiç ummazdı. Ne olmuştu bu delikanlıya? Pek kızmış gibiydi. Yüzü kızarmış, yanakları yanıyordu. Evet diye yeniden aldı. Senin o fil dişi Hermes'in gümüş fanusun kadar bile değer vermezsin sen bana. Sen onlardan hep hoşlanacaksın. Benden daha ne zamana dek hoşlanacaksın? Yüzümde ilk buruşuk belirinceye dek sanırım. Şimdi anlıyorum ki insan güzelliğini yitirince her şeyini de yitirir. Yaptığın resim bunu öğretti bana. Lord Henry Wotton'un yerden göğe hakkı var. Gençlik insanın en değerli varlığı. Baktım ki yaşlanıyorum, kendimi öldüreceğim. Basil Howard sapsarı kesildi. Arkadaşının elini tuttu. Dorian, Dorian diye haykırdı. Böyle konuşma. Benim hiç senin gibi bir arkadaşım olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Maddi şeyleri mi kıskanıyorsun yoksa? Sen ki onların hepsinden daha değerlisin. Güzelliği ölmeyen her şeyi kıskanıyorum. Yaptığın portremi kıskanıyorum. Benim yitireceğim şey onda niye kalsın? Her geçen dakika benden bir şey alıp götürüyor, ona bir şey ekliyor. Ah, bunun tam tersi olsa, resim değişse de ben hep olduğum gibi kalsam. Niye yaptın sen bu resmi? Bir gün benimle alay edecek, korkunç alay edecek benimle. Gözlerine sıcak yaşlar doldu. Elini çekti, kendini divan atarak yüzünü yastıklara gömdü, dua eder gibi. Ressam acı acı, senin işin bu Harry dedi. Lord Henry omuz silkti. Gerçek Dorian Gray bu. İşte mesele bundan ibaret. Değil. Değilse bana ne? Basil, ben dediğim zaman çıkıp gidecektin diye söylendi. Lord Henry buna, sen kal dedin, kaldım diye karşılık verdi. En iyi iki arkadaşımla birden kavga edemem Harry. Ne var ki ikiniz bir oldunuz, şimdiye dek yaptığım en güzel eserimden soğuttunuz beni. Parçalayacağım bunu. Bezle boyadan başka nedir ki? Bırakmam üç kişiyi birbirine düşürsün, onları mahvetsin. Dorian Gray o altın başını yastıktan kaldırdı. Soluk yüzüyle, yaşlı gözleriyle ona baktı. Basil uzun perdeli pencerenin altına yerleştirilmiş resim masasına doğru gidiyordu. Ne yapacaktı orada? Parmaklarını teneke kutular, kuru fırçalar yığınına daldırmış bir şey arıyordu. Evet, keskin çelik uçlu boya bıçağını arıyordu. Kanavayı parçalayacaktı. Delikanlı boğuk bir hıçkırıklı divandan fırladı. Basil'in üzerine atılarak bıçağı elinden kaptığı gibi odanın ta öbür ucuna fırlattı attı. Yapma Basil, yapma diye haykırdı. Adam öldürmek olur bu. Ressam şaşkınlığından kurtulunca soğuk soğuk, bakıyorum en sonunda sanatıma değer veriyorsun dedi. Buna sevindim. Hiç sanmıyordum çünkü. Değer mi veriyorum? Seviyorum onu ben Basil. Benim bir parçam o. Bunu içimden duyuyorum. Peki kurur kurmaz vernikleyerim seni, çerçevelerim, sana eve yollarım. Ondan sonra sen ne istersen yap. Basil odanın öbür ucuna gitti. Çay getirtmek için çıngırağı çaldı.